بالعلم أخي فهو درب بهل به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور.
سل إماما
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. إمامدان إذن استمه جهابتيكن أميردان إمامدان بحاجة سببي لا إذن استنى بلرمي. آيات ديور كي الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. أو الله ورسولنا إيمان دن مؤمنار أو پیغمبرلا برابر toplu bir iş üzere oldukları zaman bu cihad olur bir amel olur beraber bir iş yaptıkları zaman o işi ve da o cihadı bırakıp gitmezler. Hatta yestezinu ta ki izin isteyene kadar yani bir zaruri bir ihtiyacı olur gerçekten yani gitmesi gereken bir şey olur. Kafasına göre çekip gitmezler ancak izin isterler. Benim böyle bir müşkilatım var. İzin veriyorsan emire der ben bu şey için gideceğim. İzin verirse gider, izin vermezse kalır, itaat eder. Ama kafasına göre izin almadan çekip gitmesi caiz değildir yani. Tabi bu ayet şeyi de işaret ediyor. Bu diyor ki ayetin devamında اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ اُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ O senden izin alanlar Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu münafıkları işaret ediyor. Münafıklar izin istemeden çekip giderlermiş. Ve hatta yalan şeyler uydurarak aslında hedefi o amelden kaçmak. Hedefi bir an önce evine gidip rahatına bakmak. Hiçbir bahanesi yokken mesela Hendek Savaşı'nda münafıklar gelip izin istemeye başlıyorlar Peygamber Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam. İşte ya Resulallah bizim evlerimiz avrettir. Yani bizim evlerimize Yahudiler arkadan girebilirler. Arkadan Yahudilerin saldırma durumu vardı. Hendek Savaşı'nda Müslümanlar çok daralmışlardı. Bir taraftan müşrikler 10 bin kişiyle gelmişler. Medine'yi muhasara altına almışlar. Erzak azlığı var. Öbür taraftan içeride olan Yahudiler, arka taraftaki olan Yahudiler anlaşmalıydılar Müslümanlarla. Ama anlaşmalarını bozmuşlardı. Hatta bozduklarına dair haberler gelince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ile bir sahabeye gönderiyor. Diyor ki git durumlarına bak. Gerçekten anlaşmayı bozdular mı? Yoksa verdikleri söz üzereler mi? Eğer anlaşmayı bozmuşlarsa geldiğin zaman işaret ile bana söyle. Sakın sakın açıktan söyleme çünkü Müslümanların kalplerine korku girer. İşte onlar da arkamızdan çünkü çok tehlikeli duruyorlardı. Önde hendek var ona göre kendilerini hazırlamışlar. Gelen saldırıya karşı püskürtecekler ama arka tarafta aileler, çoluk çocuk var. Bir de Yahudiler arkadan saldıracak olsa Müslümanlara o zaman işleri bitecekti. Zaten ön taraf 10 bin kişi böyle muhasara altına almış. Çok acip bir tehlike bekliyordu Müslümanları. Hatta o vakitler Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabeleri müjdeliyordu. O kayayı kırdığı zaman hendek yaparken işte Kisra'nın saraylarının fethedildiğini görüyorum. Kayser'in saraylarının fethedildiğini, hazinelerinin size artık verileceğini görüyorum deyince münafıklar kendi aralarında ya bu adam ne diyor, ne saçmalıyor, haşa. Bizden birisi işemeye bile gidemiyor korkusundan. Bu korku anında bu ise kalkmış böyle böyle şeyler söylüyor. Ayette diyor öyle bir daraldınız ki kalpleriniz diyor yürekleriniz ağızlarınıza gelmişti diyor. Allah hakkında kötü zanlarda bulunmaya başlamıştınız. Yani çok kötü anlar geçirmişlerdi. Soğuk bir taraftan, gıda eksiği bir taraftan, 10 bin müşrik bir taraftan gelmiş muhasara altına almış. Hatta bazı tehlikeli yerlerden geçmeye çalışıyorlar. Orada çatışmalar oluyor. Münafıklar ihanet edebilirler. Sahabelerin böyle bir korkusu da vardı. Yani düşünün ki mesela biz bir yerdeyiz. Aramızda da münafıklar var. Her an bize ihanet edebilirler. Allah korusun nöbet tutarken adamları kendisinin nöbetinde mesela kafirleri düşmanı sokabilir yani şeyimize, merkezlerimize. Bize ihanet edebilirler. Arka taraftan Yahudiler anlaşmasını bozmuşsa saldırabilirler. Ve de bozuyorlar. O Beni Kureyza kabilesi anlaşmalarını bozuyorlar. Her an saldırabilirler. Hazreti Ali gidip görüyor bakıyor ki bunlar anlaşmayı bozmuşlar. Biraz bunlarla konuşunca haşa peygambere küfrediyorlar. Bağırıp çağırıyorlar. Bakıyor ki durum çok ciddi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dönüp işaret yoluyla ona yani bozduklarını haber veriyor. Sahabe anlamıyor. Aleyhisselatü Vesselam tekbir getiriyor. Allahu Ekber diyor. Aleyhisselatü Vesselam daralıyor tabii. Çok zor bir durum. Hatta orada uzun uzun dualarda bulunuyor. Ya Rabbi işte bizleri helak eyleme, bu fiyeyi muhafaza eyle diye. Eğer bunları helak edersen sana ibadet edecek kimse kalmayacaktır diye böyle uzun uzun dualarda bulunuyor. Çok tehlikeli anlar geçiriyorlar. Bu tehlikeli anlarda münafıklar gelip izin istiyorlarmış Peygamberimizden. Ya Resulullah bizim evlerimiz avret, işte Yahudiler saldırabilirler, ihanet gelebilir, çoluk çocuk işte bir bakalım durumlar ne, şu bu aslında savaştan, o durumdan kaçmak hedefler böyle. Allah ve Resulüne iman etmiş kimseler böyle boş sebeplerle kaçmazlar. Onlar sadıktırlar, sonuna kadar varlar ama gerçekten belki iş bitmiştir ve hatta öyle zaruri bir şey olmuştur ki muhakkak ki gitmesi gerekiyor. Onun için ne yaparlar? Yine de izin alaraktan giderler. Kafalarına göre çekip gitmezler. İzin isterler emirden. Emir izin verirse giderler. Ama izin vermezse gitmemeleri gerekiyor. Tek başına sefer etmenin yasaklılığı konusunda Aleyhisselatü Vesselam diyor ki لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمْ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ. Tek başına giderken, sefer ederken onun yani durumunu benim gibi bilmiş olsaydınız kesinlikle tek başına bir kimse sefere çıkmazdı, bir yerlere gitmezdi diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadisle alimler diyorlar ki kişinin tek başına gece vakti sefer etmesi, uzaklara gitmesinin caiz olmadığı, haram olduğunu alimler hükmünü çıkarmışlar. Sebebi ise diyorlar tek başına olduğu zaman bilemez yani başına neler gelir. Belki yolda ayağı kayar, düşer, yaralanır. Tek başına olduğu için kan kaybından ölür. Kimse yardımcı olamaz. Belki tek başına olduğu için tamah eder düşman. Onu gördüğü zaman ona saldırırlar, onu öldürürler. Yırtıcı bir hayvan gelir. Ne bileyim başka bir şey olur. Bu konuda yani ona yardımcı olan kimse olmayınca tehlikeli olduğu için tek başına çıkmaması gerekiyor. Ancak çok zaruri anlarda hiç kimse yoksa yanında o müstesnalar. Bir de İbn-i Useymin diyor ki bu tabi emniyetin olmadığı, tehlikenin olduğu yerlerde. Fakat şehirlerde bu hüküm yani şey değildir. Şehirler için aynı şey söylenmez. Özellikle mesela şehirlerde caddeler var, gidip gelenler var, ışıklandırma var. Yani genel anlamda bir güven, bir emniyet var. Adama bir şey olsa hemen orada yardımcı oluyorlar. Ya da adam tek başına arabasına biniyor, gidiyor. O şekilde şehirler arası mesela evet şehrin içinde yani güvenin olduğu yerlerde yasaklama yok ama öbür türlü sahravi olan, dağlık olan, sessiz olan, sakin olan yerlerde kişinin tek başına zaruret olmadan sefer etmesi caiz değildir. Korku anında gidip kontrol etmek, dışarıyı kontrol etmek, olan olayları kontrol etmekle ilgili yani her bir mücahidin aslen teyakkuz içinde olması gerekiyor. Özellikle tehlikeli zamanlar olur. Mesela askerin düşmanın yürüdüğü vakitler, yürüyeceği vakitler, saldırma vakitleri olduğu dönemler her zaman mücahitler teyakkuz içinde olmalılar. Bazen ses buna benzer bir şeyler işitince onlardan birilerinin muhakkak çıkıp bakması gerekiyor. Yani neler olup bitiyor, saldırıya mı geçtiler, sızmaya mı çalışıyorlar? Bu konuda gaflet caiz değildir, doğru değildir. Enes İbn-i Malik radıyallahu anh diyor ki, bir zaman diyor Rumların saldırma durumu vardı Medine'ye. Milletin içinde bir korku vardı. Her an işte bir saldırı, bir şeyler olabilir diye teyakkuz içindeydiler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Kâne ehsenun nâsi ve kâne ecveden nâsi ve kâne eşca'en nâs." İnsanların en iyisi, insanların en cesaretlisi ve insanların en cömertiydi diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Yani ahlaki yönden en iyi, cesaret yönünden en iyi, cömertlik yönden en iyiydi. وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَد۪ينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ. Bir gece diyor Medine ehli korku içerisine girdiler, bir ses işittiler. فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ السَّوْتِ. O sesin geldiği tarafa diyor bazı insanlar çıktılar, silahlarını alıp o tarafa çıktılar. فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem رَاجِعًا وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى السَّوْتِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولْ لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا. Bir de bakıyorlar ki o sesin geldiği yere doğru gidince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'nın atına binmiş, hiç üstünde semer yokken Kılıcı da boynuna asılmış. Geri dönüyor sesin olduğu yerden. Korkmayın, korkmayın, bir şey yok diye Aleyhisselatü Vesselam onları teskin etmiş. Şimdi bu manzarayı görünce sahabeler neyi gördüler ve tabu bundan ne anlaşılıyor? Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden önce sesin geldiği yere doğru ne yapmış? Fırlamış. Tehlikenin gelebileceği yere herkesten önce fırlamış, bir. İkincisi, giderken silahını alıp gitmiş. Çünkü olası bir durumda silahla mukavemet etmesi için. Üçüncüsü, geç kalmamak için yürüyerek gitmemiş, ata binmiş. Dördüncüsü, atın semeresini bilmem ne falan şey yapma, bağlamamış, direkt çıplak olarak ata binmiş, o şekilde hızlı bir şekilde gitmiş. Yani o kadar hızlı bir şekilde gitmek, o durumu kontrol etmek. Çünkü ne kadar geç kalınırsa o kadar zarar ne oluyor? Büyük oluyor. Bu şeyi gösteriyor. Atak olmayı, çevik olmayı, böyle kıvrak olmayı, böyle ani hareketlerde böyle şey yapmak. Yani teyakkuz içinde olmak. Bu özellikle mücahitler için çok önemli bir sıfattır. Bu noktalarda gaflet içinde olmamaları gerekiyor. Bir kişinin gafleti sebebiyle kardeşleri şehit olacak olsa ve esir düşecek olsa Allah katında hesabı olur. Kıyamet günde o hesabı veremez. Yani Allah korusun. Allah yolunda bir kafiri öldürmenin faziletiyle ilgili olarak Aleyhisselatü Vesselam diyor ki لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُوا فِي النَّارِ اَبَدًا. Bir kafir ile onu öldüren bir Müslüman kesinlikle cehennemde beraber toplanmazlar diyor. Yani kafiri öldürmüşse Allah'ın izniyle o cehennemde beraber olmaz. Burada değişik tefsirler yapmışlar alimler. Bir demişler, yani Allah'ın izniyle o adam cehenneme girmez. İkincisi demişler ki o kafirin gireceği cehenneme girmez. Hani çok günahkar, fasık bir mümin olur. Eğer azaba düçar olmuşsa o daha hafif olan cehennemde yanar. O kafirin şiddetli yanacağı cehennemde yanmaz. Daha hafif olan yerde azap görür diye böyle açıklama getirmişler. Vallahu alem, yani birinci açıklama daha kuvvetli olabilir. Vallahu alem yine de. Yani kafiri öldüren kişi Allah'ın izniyle cehenneme girmez yani. O kafirle aynı yerde bulunmaz. Bu da kafirleri öldürmenin ne kadar faziletli olduğunu gösteriyor. Tabii bu şu anlama gelmemelidir. Ameleye gidiyoruz. Bazı hassas silahlar bazı kardeşlerin elinde o düğmeye basıyor. Ya da kuruluyor. Ya hepsi beraber yardımcı oluyorlar. Ondan sonra BM'in düğmesine basıyor. BM'i çıkarıyor. Gidip kafirleri öldürüyor. O adam onları öldürdü. O bu ecere nail olur şeklinde değil. Bunlar hepsi ortaktırlar. Çünkü onu kurarken beraber kurdular. Beraber taşıdılar. Beraber yardımcı oldular. Sonunda ise aslında biraz da zevk meselesi kalıyor. Yani herkes ister ki o düğmeye basmayı ya da işte fitili yakmayı. Dolayısıyla asıl olan beraber gitmeleri, beraber taşımaları, o ameliyede beraber oldukları zaman onda inşallah bir kafir öldürülmüş olsa hepsi bu işte inşallah ortak oluyorlar ecirde ve o kafiri öldürme şerefine inşallah nail oluyorlar. O şekilde bakmak lazım. Bir de yani bu noktalarda niye o çıkardı BM'i, niye bana vermedi, şu bu diye kesinlikle tartışma, işte kardeşe kırılma, gönlünde ona karşı kinlenme gibi bir sebep kesinlikle olmamalıdır. Yani dediğim gibi o işin takriben artık zevk meselesi oluyor yani böyle çok lezzet alınan şey. Asıl olan yani o amele zaten gitmek başlı başına bir meşakkat. O mermileri taşırken, gidip orayı kazıyıp onu kurarken bütün bunlar hepsi meşakkat. Geri dönüşler, bir sürü bunun meşakkati var. En sonunda ise lezzeti nedir? İşte düğmesine basmaktır. O da bırak kardeşin yapsın yani. Bu hiç önemli değil. Ha sen basmışsın, ha kardeşin. Hatta belki senin ecrin daha fazla olur. Sen kardeşine o şeyi veriyorsun. O lezzet verici şeyi vermişsin. Sana da ecir vardır yani. İnşallah bu noktada darılma, küsme, ben bir daha amele gitmeyeceğim. Bir kere bana işte şey yaptırmadı, çıkarttırmadı mermiyi falan şeklinde bakmamak lazım. Çünkü sen bunda tamamıyla ortaksın yani. Allah'ın izniyle bu meseleye bu şekilde bakmak gerekiyor. Hatta Abdullah bin Ummi Mektum kör olmasına rağmen savaşa beni götürün diyor. Ya diyorlar sen körsün, sonra cihat senden kaldırılmıştır. Artı fazla bir faydan olmaz şu bu. Yok diyor, en azından diyor Müslümanların sayısını, karartısını çoğaltırım diyor. Belki orada diyor, belki okları toplarım, yere düşmüş elime gelirse onların yani toplarım, mücahide veririm diyor. Bak yani orada o ecri almak için yani kör olmasına rağmen sırf o Müslümanların arasında buldu mu nedir? O bile moral kaynağıdır. Yani bir sayısı çok oldu mu daha bir moral geliyor mücahitlere. En azından diyor karartısını çoğaltırım. Hem kafirleri korkutma, hem Müslümanlara daha bir şey vermek, teşvik etmek. Ya Subhanallah, kör olmasına rağmen, yaşlı olmasına rağmen Subhanallah çıkmış gelmiş. Ne oluyor? Gençler utanmaya başlıyor, özellikle oturanlar. Ya adam yaşlı, kör adam gidiyor, siz gençler oturuyorsunuz. Ya da onu görünce daha fazla bir cihad ediyorlar. Bir de belki orada bir faydam olur. Yani o kör haliyle yerde belki ok mok böyle bulursa onu ne yapacak? Toplayıp ondan sonra atanlara verecek. Onlar da kullanacaklar. Yani sahabe bu şekilde bakıyorlardı mesela. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anhu 90 yaşında ta Medine'den çıktı. Şeye gitti, Konstantiniyye, İstanbul'a. Yani adam der ki Subhanallah, 90 yaşında bir adam ne yapacak ki? Hani buraya gelse 90 yaşında bir adam, ufak bir ameliye dahi olsa şöyle 2 kilometre yürüyeceğiz. Ya dede sen burada otur, sen çayını demleyelim. Sen soban yanında otur, boş ver işte, biz gençler gideceğiz falan. Onu oturtmaya çalışırız. Sonra deriz ki gelse ya 90 yaşında ne yapacak ki? Ona bir şey taşıttırmayız, hiçbir şey yaptırmayız. Yani 90 yaşında adam. Ama sahabe öyle bakmıyor kesinlikle. Ne yapıyor? Çıkıyor. Bir de arada 2000-3000 kilometre mi var? Allah'ım, 3000 kilometre rahat vardır. Ta Medine'den İstanbul'a kadar şimdiki gibi de böyle uçakla, otobüsle, klimalı bir şeyle gitmeyecek. Adam deveye binecek veya ata binecek. Görüyorsunuz yani atın meşakkatini. Yani atla uzun saatler git. Nasıl yorulacaksın? Bir de deve binsen iki kat daha fazla seni yorar. Hele özellikle yokuş aşağı indiği zaman işkence yani. Deveye hiç binme çok daha iyi. Çünkü tam bir işkence böyle yokuş aşağı. Deve çok zor yani, insanı çok fazla yoruyor. O 90 yaşında adam ta Medine'den İstanbul'a kadar gidiyor. Sırf o ecri kazanmak için, Müslümanlara moral vermek için. Bir de o yaşlı haliyle belki en azından ne yapar? Bir ok da fırlatsa, belki mücahitlerin bir iki bulaşığını da yıkasa, bir iki nasihat da etse, yani herhangi bir faydası olsa diye gitmiştir ve orada şehit olmuştur. Onu surların dibinde gömmüşler. Hanın daha mezarı oradadır. Tabi nerede olduğu Allah-u Alem. Daha sonra Osmanlı döneminde işte bazı rüyalarla şu bu işte burada mezar vardır diye işte şey yapılıyor. Allah-u Alem'e gerçekten orada mı yatıyor bu Eyüp Sultan dedikleri. Eyüp'te bir caminin içinde bir mezar yapmışlar. Gerçekten ona ait bir mezar mıdır yoksa değil midir? Bu şüphelidir Allah-u Alem, ama surların dibinde gömüldüğü kesindir. Hatta bir rivayet var Ebu Eyyub ile ilgili. Tam böyle Müslümanlar saf bağlıyorlar, hazırlanıyorlar Rumlarla savaşacakları dönemde. Müslümanlardan bir tanesi bir çıkıyor tek başına. Binlerce ordunun arasına bir dalıyor, çatır çutur çatır çutur bunlarla çatışıyor. Tabi fırladığı zaman oradaki bazı tabiinden kimseler Subhanallah, ne yaptı bu adam, kendini tehlikeye attı. Allah-u Teala demiyor mu? وَلَا تُلْقُوا بِيَد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ. Kendinizi tehlikeye atmayın diye şey yapmışlar, eleştirmişler. Ebu Eyyub el-Ensari hemen o hatayı düzeltmiş. Kardeşler demiş, bu ayet bunun için inmedi demiş. Bunu işaret etmiyor. Ne zaman ki biz Medine'de kuvvetlendik, belli bir durum oldu ki artık mücahitler var, savaş var. Biz dedik ki yani bizler Medine'de kalsak biraz bahçelerimize baksak, evimize, çoluk çocuğumuza biraz bunları ıslah etsek, cihada gitmesek diye böyle düşündük. Allah-u Teala ayet indirdi. وَاَنْفِقُوا وَلَا تُلْقُوا بِيَد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا. Yani infak edin, kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın, ihsan sahibi olun, iyilik yapın. Ayetini indirdi, yani Allah yolunda infak edin cihad için, cihada çıkın, sakın cihada terk etmekle kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Düşmana daldı diye bu tehlike değildir diye o hatayı ne yapıyor? Orada düzeltiyor. Tabii o zaman nasip olmuyor fetih. Savaşıyorlar ama onlara nasip olmuyor. Daha sonra ileride Fatih Sultan Mehmet'e ne yapıyor? Nasip oluyor. Ve inşallah sabit hadislerde bir daha fethedileceği, hatta o fetihin de tekbirlerle olacağı inşallah şeyler var, rivayetler var. Emire itaat etme konusunda men ata'ani fakat ata Allah ve men asani fakat asa Allah ve men ata emiri fakat ata'ani ve men asa emiri fakat asani muttefakun aleyh hadis. Bukhari ve Müslim rivayet hadiste bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Benim tayin ettiğim emire itaat eden de Allah'a itaat etmiş olur diyor. Sonra bana isyan eden Allah'a isyan etmiş olur. Benim tayin ettiğim emire isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur diyor. Bu hadis neyi gösteriyor? Başımızdaki emir sahiplerine itaat etmemiz Allah'a itaat olarak yazılıyor. O şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bir şey emrettiği zaman sanki Allah'ın emriymiş gibi bu şekilde yani değerlendirip şey yapmak lazım. Yapmak lazım. Yoksa aksi halde isyan edildiği zaman emire ne oluyor? Allah'a isyan etmiş olarak günah yazılıyor. Ancak bir noktada itaat edilmez. La ta'ata fi ma'siyetillah. Hadiste geldiği gibi innema ta'atu fil ma'ruf ya da la ta'ata li mahlukin fi ma'siyetillah diyor. Allah'a isyan konusunda hiçbir mahlukata itaat olmaz. İsyan mı emrediyor? O noktada itaat edilmez. Ama isyan emretmiyorsa velev ki görüşüne uymasa dahi ya biz bu tahtaları buraya koymamız daha doğru olur. Bura daha sağlam olur. Hayır kardeşim buraya koyacaksın diyor emir. E tamam. Velev ki görüşüne uymasa dahi itaat edeceksin. Ancak masiyet olduğu zaman ve ta kesin kes yani sen ve başka kişilerin de kanaati emir bir şey yapıyor bu tehlike getiriyor. Ölüm getirecek. Yıkıntı getirecek. Ancak o konuda kesin bilindiği zaman emire itaat edilmez. Ya da emir mesela bir yerde durduruyor askerleri ve o yerde durmak kesinlikle ne olur? Herkesin ölmesi demektir. Emir o konuda ısrarcı davranıyor. O konuda ne yapılır? O konuda itaat edilmez kesin olarak ama kanaatle ve başkalarının da sorulduğu zaman evet gerçekten bu çok ciddi bir hataydı emirin. Burada mücahitlerin katledilmesine sebebiyet verir. Çok ciddi bir hatadır diye dendiği zaman orada itaat edilmez. Kişi ne yapar? Çekilir ve hatta orada uymaz. Ama göreceli olan bir şeyse birine göre yok bence öyle değil. Yani doğru haklıdır öbürü bence hatalıdır. Yani içtihadi bir şey olursa velev ki uymasa da içtihadı bize ne yapacağız? Orada itaat edeceğiz. Evet tek başına savaşmanın faziletiyle ilgili olarak nedir? Yani örnek veriyorum mesela baktık ki biz bir grubuz 20 kişi 30 kişi ve bu 30 kişi Allah etmesin biz artık dedik ki yani bu cihattan şey yapmayacağız. Yani devam etmeyeceğiz. Baksana ölüyoruz, şey yapıyoruz, çileli. Biraz da biraz hayatımıza bakalım falan diye cihadı çarpışmayı bıraktık. Burada bir kişi dahi tek başına olsa gidip savaşsa burada ona büyük ecir yazılır. Ve de savaşı da bırakmamak gerektiğini de ayet şöyle işaret ediyor. فَقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ Allah yolunda savaş ve bu noktada kendi nefsini mükellef tut. Başkaları kalkmasa da yapmasa da sen kendi nefsini buna mükellef tut. Ve Allah yolunda savaş tek başına da olsa وَحَرِّدِ الْمُؤْمِنِينَ ve müminleri de teşvik et cihada. Yani bazı dönemler olur ki yaşadığımız bölgede kimsenin umrunda değil cihad. Cihada çıkmak pek kimsenin aklından geçen bir şey değil ve hatta çıkmak istemiyor. Adam dünya lezzetlerini terk etmek istemiyor. Orada o mümin ne yapacak? Harekete geçecek. Onları teşvik edecek. Yani tek başına da olsa kimse gelmiyorsa da ben gidiyorum cihada. Ben bu cihadı yapacağım diye her zaman bu şekilde yani cihadı düşünen hayatını yani cihatla ayırmayan. Yani cihat hayatının bir parçası olması gerekiyor. Yani bu şekilde inşallah olursa cihat bizim hayatımızın bir parçası inşallah felaha ulaşırız. Yarın öbür gün bir şey olur. Ya ben Türkiye'ye gitmem lazım. Yani hem biraz hava değişikliği olur hem evleneceğim hem şu bu. Tamam git ama gidip de tamamıyla dünyaya dalma. Gidip de ne bileyim tamirci dükkanına girip ölene kadar tamircilik yapma yani. Git ne bileyim ihtiyaçlarını gör bir daha cihada git. Ya da orası nasip olmadı başka bir cepheye git. Ama uzun süreliğine de kendini cihattan uzak tutma. Hatta alimler diyorlar ki yani bu idari işlere de bakan 6 aydan fazla idari işlerde sürekli bulunmaması gerekiyor. Ya da 6 ayı geçmemesi lazım operasyona çıkmamazlık yapmaması lazım. İdari iş yapsa dahi illaki 6 ay içerisinde yani 1-2 de olsa operasyona gitsin, ameliyelere çıksın. Yoksa 6 aydan sonra kalp katılaşmaya başlıyor, dünya sevgisi artık yavaş yavaş gönüllere girmeye başlıyor, ölüm korkusu başlıyor. Kişi ahiretten uzaklaşıyor, cihattan soğuyor. Velev ki idari işler de yapsa, fırıncılık mı yapıyor mücahitlere? Ne güzel maşallah. Yol tertiplerini mi yapıyor? Pazar işlerine mi bakıyor? Maddi işlerine mi bakıyor? Malzeme işlerine mi bakıyor? Eğitmenlik mi yapıyor? Ne yapıyorsa yapsın. Yani illaki 6 ayda bir, en azından 1-2 ne kadar nasip olursa ve ameliyelere çıkması gerekiyor. Yoksa tamamıyla terk etmek doğru değildir. Aleyhisselatü vesselam yine bir hadiste diyor ki خَيْرُ النَّاسِ فِي الْفِتَنِ رَجُلٌ اَخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ Fitneler içerisinde diyor en hayırlı kimse bazen fitneler düşer, kargaşa olur Bunlar arasındaki en hayırlı kişi diyor, atının gemini tutmuş. اَوْ قَالَ بُرْسُنَ فَرَسِهِ خَلْفَ اَعْدَاءِ اللّٰهِ يُخِيفُ مَا يُخِيفُونَهُ Atını almış, düşmana saldırıyor. Bir o düşmanı korkutuyor, bir düşman onu korkutuyorlar. Vur kaç yapıyor yani. Durmuyor yani. Bir düşmanı korkutuyor, bir düşman onu korkutuyorlar. O şekilde yapıyor. اَوْ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ بَادِيَتَهُ يُؤَدِّ حَقَّ اللّٰهِ تَعَالَى الَّذِي عَلَيْهِ Ya da adam bakıyor ki fitneler kopmuş Müslümanlar arasında, çözüm yapamıyor yani. Orada durduğu müddetçe günahkar oluyor. Gıybetler oluyor, kanlar dökülüyor, bir şey de yapamıyor. En iyisi onlardan uzak durmak, bir badiye, uzak bir yere gidip orada Allah'a ibadet eder ki ta ki bu fitneler yatışsın. Allah korusun, bazen Müslümanlar arasında böyle büyük kargaşalar, fitneler olur. O fitnelerde en hayırlı olanı nedir? O fitnelerden uzaklaşıp gidip cihad etmek. Örneğin mücahitler arasında fitneler düştü. Kavga, dövüşler, bilmem neler. En güzeli oradan mücahit sıyrılacak, bir şey yapamıyorsa, çözemiyorsa gider savaşır fitneler durana kadar. Ya da hiçbir şey yapamadı, en azından bir dağ başına bir yerlere çekilir, sakin bir yerde orada Allah'a ibadet eder. Bu şekilde daha hayırlıdır. Başka bir hadis var bu konuyla ilgili. Diyor ki, طُوبَا لِعَبْدٍ اَخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ O atının yollarını tutup Allah yolunda çıkan kimseye müjdeler olsun. Ne güzel ki o kimse. اَشْعَثُ رَأْسُهُ Başı tozlanmış, birbirine karışmış, saçı. مُخْبَرَّةٌ قَدَمَهُ Ayakları tozlanmış, Allah yolunda cihad ettiği için. اِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ Nöbet yerine konursa, nöbet yerinde çok güzel görev yapar. وَاِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ Arka taraflara işte malzeme toplamak gibi bu şeylere ya da hizmet amacıyla bir yerlere konmuşsa bakıyorsun oralarda durur, oralarda hizmet eder. اِنْ اِسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَاِنْ شَفِعَ لَمْ يُشَفَّعَ İzin istedi mi kimse ona izin vermez, fazla onu kale almazlar. Şefaat etti mi de kimse şefaatini kabul etmez. Yani biraz da küçümserler gerekirse ve tahafife Allah çok fazla önem vermezler ama öyle sadık ki Allah yolunda cihadı bırakmamıştır. Saçı sakalı tozlanmış, birbirine karışmış. Ayakları tozlanmış. Onu nöbete koyuyorlar. Bakıyorsun en güzel şekliyle nöbetini tutar. Hizmete koyarlar. En güzel şekliyle hizmeti yapar. Götür getir işlerine verirler. En güzel şekliyle götür getir işlerini yapar. Yani nereye koyarlarsa o işi hakkını veriyor. Hatta kimse de peki onu şey yapmaz. Yani kale almaz ama o Allah katında çok değerlidir. Şefaati kabul edilmez, bir şey talep ettiğimi kimse vermez. Belki çok hafife alırlar ama Allah katında o kimse çok değerlidir. Dolayısıyla yani cihat kesinlikle bizim hayatımızın bir parçası olmalıdır. Ve cihatta biz hangi konuma konursa konalım, hangi iş verilirse verilsin, buna cihat gözüyle, ibadet gözüyle bakıp hakkını eda etmek gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah-u Teala sizden biriniz iş yaptığı zaman hakkıyla yapan kimseye kulu sever diyor. Yani o işin hakkını veren. Bulaşık mı yıkanacak? Yarım yamalak. Yıkayıp sabunlu mabunlu bırakmak bu nedir? Doğru değildir. Süpürünce süpürür kapının oraya kadar toplar bırakır. Toplamaz. Bu yarım yamalak oldu. Nöbet tutarken yarı uykulama, yarı uyanıklık. Bu olmaz. Her şeyde böyle. Ameleye giderken ihmalkarlıklar yapmak. İşte iyi bir gözetim yapmadan, ne bileyim güzel bir yani ayar yapmadan bu gibi yani amelleri yapmak, bunlar hepsi Allah'ın beğenmediği ameller. Hakkını vermek gerçekten çok önemlidir. Ya insan hakkını verir ya da hiç yapmasın, daha iyidir. Bugün bu kadarla iktifa edelim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.
فهو درب بهلو به ترقى به تحيا عالما حرا فخور
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سل إماما عاش